Bu haftanın vaazı, iman ettim, onun için konuştum. 2. Korintliler, bölüm 4, 13'ten 18'e kadar.
Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bugün gene okumak istiyorum 2. Korintliler mektubundan. Hani Pavlus'un oradaki bütün yazılarını okuyoruz birlikte. Ve biliyorsunuz o da tema, mesele ne oluyor? Pavlus'a suçlamalar yaptılar. Sen sahtekarsın. Sen aldattırıyorsun. Sen yapıyorsun bütün bu hizmetlerini başka bir amaçla. Kendini büyüttüresen. Kendine insan toplayasın. Ve Pavlus burada bütün bu okuduğumuz hani 2. bölümden 6. bölümüne kadar hep aynı şey tekrarlıyor. Kendi motivasyonunu anlatıyor. Niçin bunu yapıyorum? Niçin bu kadar çekilere dayanıyorum? Niçin bu kadar uğraşıyorum? Ve gerçekten bu çok derin bir tema. Ve şimdi burada Pavlus sanki yüreğinin en derinliklerinden yazıyor. Pavlus'un bütün hayatına bir bakış kazanıyoruz. Tabii ki mesela değil sadece Pavlus. Bu ayetlere bakarken biz kendimiz için de çok önemli dersler, çok önemli hakikatler öğreniyoruz. Bugünkü Pavluslar nerede? Sen bir parça aynı uğraşmak hissediyor musun? Pavlus niçin bu kadar zahmet yaptı? Niçin bu kadar dayandı bu şeylere? Çünkü Damaskus yolunda çok büyük bir değişiklik oldu. Çünkü o zamana kadar o en büyük düşman iken İsa Mesih'e Rab onu değiştirdi 180 derece. Ve senin hayatında da öyle bir değişme olursa Pavlus gibi de aynı işler yapabilirsin. Yapacaksın da. Kimse seni dürtmeyecek. Kimse sana demeyecek. Yap, et, toplantıya gel. Hayır, sen kendinden bunu yapacaksın. Ve Bulgaristan'da bu büyük bir şey ki gerçekten çok az kişi bir değişme yaşadı. Çok az kişi gerçekten Rab'bi tanıdı. Çok az kişi gerçekten Pavlus gibi büyük bir dönüş yaptılar. Bir kardeş bana teklif etti Türkiye'den. Orada bir program, televizyon programı yapıyorlar. Interview yapıyorlar. Yani imanlı kişileri soruyorlar. Kendi şahitliğini anlatır. Ve çok güzel, çok etkileyici oluyor. Yani on binlerce kişi, yüz binlerce kişi seyrediyor bunu Türkiye televizyonunda. Ve bu kardeş bana yazdı. Hani acaba aynısını Bulgaristan'da yapamaz mıyız? Bulgaristan'dan kardeşleri interview yapalım. Ve ben düşündüm acaba bizimkiler ne söyleyecek? Ne söyleyecekler? Ve çoğu vakit imanlılar burada Bulgaristan'a ne diyecekler? Ne diyecekler? Ya bir hangi hastalıktan kurtuldum ya da daha fazla diyorlar ki vardı bir toplantı, gittim beğendim devam ettim. Nerede Pavlus gibi değişmekler? Nerede Pavlus gibi yani bütün yürekten bir anlayış olsun yani bir değişme olsun. Ancak bu imanlıya bu kadar güç veriyor böyle işleri yapasın. Bugün okumak istiyorum 2. Korintliler 4. bölümden ayet 13'ten 18'e kadar. Ve gene Pavlus neden bu kadar uğraştı diye soruluyor. Ve Pavlus da cevap veriyor. Değil para için. Ben uğraşmıyorum para kazanayım diye. Tam tersi. Ben rahat bir yaşam sürerken ben bir profesörüydüm. Yani çok saygın bir hocaydım. Çok büyük bir müftü gibi çok büyük para gelebilirdi bana ama onu kullanmadım. Her yerde kendi ellerimle çalışıyorum diyor. Başka kiliselerden dilencilik yapıyorum. Soygunculuk yapıyorum diyor böyle. Maytap gibi soygunculuk yapıyorum, soygun başka toplulukları size hizmet edeyim. Her yerde fukaralık çekti. Dedi ki ben uğraşmıyorum ünlü olayım, saygın olayım diye. Çünkü tam tersi her yerde, her gittiğim yerde din saygınlık aşağılamaklar vardı. Hor görülmekler vardı. Hani Pavlus'tan eğlenirdiler. Sen düşün bir profesörsün, ondan sonra en olmayacak bir kişi seninle eğleniyor. Ya da taşlamaklar bile vardı. Pavlus'u taşlardılar, her yerde dövmekler, mahpusa atmaklar vardı. Niçin? Hayır diyor. Ben ünlü olmak için, saygın olmak için bunu yapmıyorum. Bu yanlış. Ama şimdi bugün okuyacağımız ayetlerde Pavlus bir daha anlatıyor. Benim motivasyonum nedir? Niçin bütün bu şeyleri yapıyorum? Okuyorum. Ayet 13'te 18'e kadar, 4. bölümde. Şöyle yazılmıştı diyor Pavlus. İman ettim, onun için konuştum. Bizde de aynı iman ruhu vardır. Ve onun için biz de iman edip konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz Rab İsa'yı diriltiren, İsa'nın eliyle bizi de diriltirecek ve bizi sizinle birlikte kendi önüne dizecek. Her şey sizin faydanız için yapılıyor. Öyle ki merhamet daha fazla kişilere ulaşıp bollaşsın ve şükranları da çoğaltırsın Allah'ın şanı için. İşte onun için yorgunluktan vazgeçmiyoruz. Sahi dış adamımız çürüyor ama iç adamımız günden güne yenileniyor. Çünkü bu geçici sıkıntımız hafiftir. Ve bizim için çok aşırı büyük ve hiç bitmeyen şanlılık meydana getiriyor. Biz gözlerimizi görünen şeylere dikmiyoruz, görünmeyen şeylere dikiyoruz. Çünkü görünen şeyler geçicidir ama görünmeyen şeyler sonsuzdur. Evet, bu da çok büyük bir hakikat görüyoruz. 3 tane büyük hakikat görüyoruz. Niçin Pavlus bunu yapıyor ve diyor ki aynı zamanda biz, yani hepimiz, hepimiz için konuşuyor. Niçin biz bu kadar uğraşıyoruz? Birincisi, ne diyor? İman ettim, onun için konuştum. Birinci hakikat, çünkü gerçekten iman ediyoruz. Yani Rab için işlemek ve iman etmek birbirlerine bağlı. Sen gerçekten iman edersen Rab için çalışacaksın. O kadar kolay. Uğraşacaksın. Kimse sana akıl vermeyecek. Bu içinden geliyor. Ve Pavlus burada bir ayet kullanıyor. 13. ayette Mezmur 116'dan 10. ayet. Diyor ki, iman ettim, onun için konuştum. Ve bakalım ilk önce bu ilk ayette, yani Mezmur'da Davut ne durumdaydı? Davut burada çok zor bir durumda bulunuyordu. Sanki ölüm derecesine gelmişti. Ve insanca bakarsan bir çıkış yolu yoktu sanki. Ve herhalde Saul'dan kaçarken biliyorsunuz senelerce Saul'dan, yani önceki kraldan kaçardı. Rab onu mesetti. Dedi ki sen kral oldun benim gözümde ama asıl tahta çıkana kadar, asıl yani kral olana kadar da çok seneler geçti. Ve bu seneler içinde önceki kral Saul onu hep öldürmeye bakardı. Senelerce. Ve sık sık böyle durumlara gelmişti, hani çıkış yolu yok. Davut genelde bu Mezmur 116 ayet 10'da diyor ki iman ettim, onun için konuştum. Evet, diyor ki biz aynı durumda bulunuruz ve aynı iman bizde de var. Ve bu imanın yani sebebi nedir? Niçin böyle konuşabiliriz? Bir imanın için böyle konuşabilir. İman ettim, onun için konuştum. Gerçek bir imanlı konuşacak, susmayacak. Bunun temeli, okuyoruz bir sonraki ayet 14'te. Çünkü biliyoruz Rab İsa'yı diriltiren, İsa'nın eliyle bizi de diriltirecek ve bizi sizinle birlikte kendi önüne dizecek. İman ettim, onun için konuştum. Bu güvenin kaynağı nereden geliyor? Hani Davut iman etti ve dedi ki Rab beni kurtaracak. Nereden bu güven? Bilmiyorum Davut nereden aldı bu güç ama biz alıyoruz bu gücü İsa Mesih'in dirilişinden. Diyor ki kim İsa Mesih'i diriltirdi, onun babası, gökteki babası, aynı biçimde bizi de diriltirecek. Bizim dirilişimizi de garantiledi. Bu da Pavlus bir biz siz meselesi yapıyor. Bakın ne diyor? Her şey sizin faydanız için yapılıyor. Bizi de diriltirecek sizinle birlikte. Siz, biz. Kim bunlar? Yani Pavlus ve arkadaşları biz bir tarafta. Yani Rabbin haberini yayanlar. Ve bir tarafta Korint'teki kardeşler, yani Rabbin haberini işitenler. Ve bu da biz siz biz yapıyor. Ama diyor ki biz aslında bu işte beraberiz. İnsanın bedensel dirilişi bir gerçektir, bir faktır. Senin bedenin dirilecek. Ve bu dirilmesi için sen hiçbir şey lazım yapmıyorsun. Bu otomatik oluyor. İman bile lazım değil. İmansızlar da dirilecek. Onların bedenleri dirilecek. Bütün insanlık dirilecek. İsa Mesih'in dirilişinin efekti budur. Ama sonrasını. Sonrasını. Sen kişiye anlattırırsan sen bedenci dirileceksin. Bu büyük bir hakikat değil. Ama sonrası ne olacak? Bu yeni bedenlerle nerede yaşayacak? Bu yeni bedenler ne gibi durumda olacaklar? Pavlus bu da devamlı anlattırıyor. Pavlus diyor ki bu da Rab bizi kendisinin önüne dizecek. Evet. Allah'ın önünde duracağız ve sonsuzlukta ona hizmet edeceğiz. Sonsuz hayat budur. Sonsuz hayat demek değil ki senin bedenin devam ediyor. Ama sonsuz hayat demek Allah'ın önünde durmak ve hizmet etmek. Ve nasıl diyor bu da? Bizi sizinle birlikte kendi önüne dizecek. Bizi diyor ve sizi. Yani biz Rab için çalışanlar, büyük imanlılar ve aynı zamanda siz, hani yeni, zayıf imanlılar. Bu umut herkes içindir. Ve Pavlus, diyelim hızlı imanlı ve zayıf imanlı bir yere koyuyor. Evet, Rab bizi diyor kendisinin önüne dizecek. Bu imanlının umududur. Ve biz bundan güç alıyoruz. Biz bundan kuvvet alıyoruz. Ne kadar bunu anlarsak o kadar yeryüzündeki hayatımız için kuvvet alacağız. İman ettim, onun için konuştum diyeceğiz. Açıklama, yani Vahiy kitabında 3.12'de Rab konuşuyor. Kim yenerse ben onu Allah'ın evinde bir direk yapacağım. O oradan bir daha çıkmayacak. Tepede bir toplantının içinde bir direk var. Onu görüyorsunuz. O sağlamdır. Savalamıyor. Sağa sola gitmiyor. Hep aynı yerde kalıyor. Ve aynı bunun gibi diyor. Kim yenerse, kim bu hayatın zorluklarının üzerine geçerse ve gerçekten imanlı olarak kalırsa ayakta, ben onu diyor, Allah'ın önünde bir direk yapacağım. Düşünebiliyor musunuz? Eskiden bir tapınak vardı Yeruşalim'de. Ve orada direkler vardı. Onun önünde iki tane direkler duruyordu. Hatta anlatılıyor, onların atları yazıyor orada. Boaz ve Yahin adlı iki at koydular. Çak direklerin atları var. Bunlar anılıyor. Kutsal kitapta geçiyor. Niçin? Direğin adı olur mu ya? Ama Rab diyor ki ben seni öyle bir direk yapacağım. Ben seni öyle sağlam bir yerde koyacağım ki hiç kimse seni Allah'ın önüne atmayacak. Sen orada duracaksın. Evet. Ve şimdi bütün bunları açıkladık. Paulus niçin diyor? Niçin bu kadar güvenle konuşuyor ki? Yani iman ettim, onun için konuştum. Çünkü biliyoruz hayatımızın sonu ne olacak. Biliyoruz sonrası ne olacak. İmansız kişi, hatta başka dinlere katılan kişiler, onlarda hepsi böyle bir tanka var. Bir soru işareti var, bir acaba var. Acaba ne olacak bana? Orasını Allah biliyor. Bunu yok mu duydunuz? Ama madem biz diyoruz yani bizim sonumuz belli, bir Allah'ın önünde, Allah'ın evinde direk olacağız. O zaman diyoruz iman ettim, onun için konuştum. Oradan güvence geliyor. Paulus bunu gösteriyor, tamam. Ben iman ettim, onun için konuştum. Duramam, başka türlü olmuyor. Ben ne kadar istersem de susup yaşayamam. Lazım konuşuyor. Tabii ki İsa'nın prensibi burada çok açıktır. Yüreğe dolduran neyse ağızda onu konuşuyor. Matta 12:34. Öyle değil mi? İnsanın sözlerinden sanki içerideki temalar çıkıyor. Belli oluyor. Hani tabii ben senin düşüncelerini bilemem. Sustun mu? Sen çok şey düşünebilirsin. Anlamıyorum seni. Ama sen konuştukça anlıyorum senin içinde ne var. Ne kadar konuşursan belli oluyor senin yüreğin ne var. Ne diyor? Yüreği dolduran neyse ağızda onu konuşuyor. İsa'nın iyi haberi senin yüreğinde büyük bir yer alırsa bu senin ağzından da çıkacak. Yani kimse seni dökmeyecek. Konuş, şahitlik ver, uğraş. Hayır, otomatik geliyor. Çünkü artık doğdu, taşıyor. Lazım çıksın, değil mi? Bir adam, bir ahbabı düşün. Durmadan politika anlattırıyor. Yani her konuştuğunuzda, her beraber geldiğinizde adam tek bu temalar açıyor. Politik. O zaman ne anlayacağım? Adamın yüreğinde ne var? Politika var. Başkaları sağda araba konuşuyor. Tamam mı? Yani yeni fiyatlar, yeni modeller, parçaları bilmem ne. O zaman ne anlıyorsun? Adam yüreğinde ne var? Araba merak. Başkalar gene sadece kendini konuşuyor. Ben şöyle, ben böyle, ben şöyle, ben böyle. O zaman ne anlıyorsun? Adam yüreğinde ne var? Bencilik. Değil mi? Yüreğe dolduran neyse ağızda onu konuşuyor. Ve şimdi senin boynuna böyle bir mikrofon bağlarsam, bir mikrofonun ucunda böyle bir hani bir radyo verici varsa ve ben gece gündüz seni seslersem sen anlamadan ne olacak? Ve senin sözlerini kontrol edersen ve bakarsan sen ne konuşuyorsun 24 saat içinde, o zaman çok çabuk anlayacağım senin yüreğinde ne var? Senin fikirlerinde ne var? Ve Paulus diyor ki iman ettim, onun için konuştum. Paulus'un yüreğinde iman var idi. Dolup taştı, yok nereye çıksın ve onun için konuşurdu. Değil mi? İmanlar böyle yapıyor. Mecburiyetten değil. Çünkü artık otomatik geliyor. Hatırlıyoruz ne vakit Petrus ve Yuhanna, Apostolların İşleri 4. bölümde hani bu dilenci iyileştirdiler. Ondan sonra tüm senatonun önünde yasak ettiler onları. Bir daha bu hatta konuşmayacağınız İsa Mesih adında. Bir daha anlattırmayacağınız İsa Rab'tır. Ne demiş bu? Bu yeni propagandalar, bu yeni laflar. Olamaz. Ve Petrus o zaman bir cevap veriyor. Klasik bir cevap. Çünkü diyor, neyi gördük, neyi duyduk, bu meseleleri konuşmadan duramayız. O kadar. Sen ne kadar da yasak edersen olamaz, patlayacağız. Patlayacağız eğer bunu konuşmasın. Gördük, şahit olduk ve şimdi lazım bunu konuşalım. Çünkü o kadar büyük bir şey, o kadar büyük bir haber, konuşmadan duramayız diyor. İsa Mesih yaşarken Markos 4. bölümde bir cüzamlı kişiye iyileştiriyor. Lepralı kişiye iyileştiriyor. Ondan sonra adam uçup yani sanki İsa Mesih'i öpmek istiyor. Onun önüne diz çöküyor. Tamam mı? Ve İsa ona bir buyruk veriyor. Bak diyor bunu kimseye bildirmeyesin. Ama sen git kendini Allah evindeki görevliye göster. Öyle ki onlara şahitlik olsun. Yani kimse konuşma. İstiyorum sadece gidesen Musa'nın kanununda ne buyurulduysa bunu yapacağım. Git kendine görevliği göster. O seni preket yapsın, yani muayene yapsın. Ondan sonra temiz kağıdını al onu. Ama diyor, adam gene ayrılınca başladı bu meseleyi hep bildirsin ve sağa sola yaysın. Neden? Neden İsa'ya seslemedi? Niye İsa'nın buyruğuna dikkat etmedi? Olamaz, yapamam diyor. Herkes beni biliyor, cüzamlıydım, lepralıydım. Herkes biliyor benim halimi, eski halimi. Ve şimdi olamaz konuşmayayım. Evet, iman ettim, onun için konuştum. Senin yüreğinde iman varsa ağzından da ona göre sözler çıkacak. Evet, ikinci mesele. Pavlus burada diyor ki, niçin iman ediyoruz ve konuşuyoruz? Niçin böyle, niçin bu kadar uğraşıyorum? Bu da diyor ki, iç adam var ve dış adam var. Bir daha okuyorum bunu. İşte onun için yorgunluktan vazgeçmiyoruz. Paulus diyor ki gerçekten yoruluyorum. Evet. Ya gerçekten yani fazlalık oluyor artık kemikler. Ama diyorum vazgeçmiyorum. Sahi diyor dış adamımız çürüyor ama iç adamımız günden güne yenileniyor. Çünkü bu geçici sıkıntımız hafiftir ve bizim için çok aşırı büyük ve hiç bitmeyen şanlılık meydana getiriyor. Dış adamımız çürüyor ama iç adamımız günden güne yenileniyor. Bu ikinci mesele. Onun için diyor, iman ediyorum ve konuşuyorum. Bir iç adam var bir dış adam var. Sanki sen bir kişi değil iki kişisin. Tamam mı? Her bir insan sanki iki kişi. Görünen ve görünmeyen bir tarafı var her bir insan. Ve her ikisine aynı derecede dikkat çevirmek lazım. Dikkat etmek lazım. Değil mi? Ne diyor? Dış adamımız çürüyor. Elbette. Ben 40 yaşına gelene kadar anlamazdım insanın bedeni var. Ben sandım bu beden otomatik hep böyle kalır. Ondan sonra 40 yaşına sonra yavaş yavaş anlıyorsun. Hani insanın bedeni var. Oran başlıyor ağrmaya, buran başlıyor atmaya, dişler düşüyor, saçlar dökülüyor bilmem ne. Anlıyorsun insanın bedeni var. Dış adamımız diyor çürüyor. Ve ne kadar para, ne kadar vakit ve ne kadar zahmet harcıyoruz. Sanki bu akıntıya karşı gidelim. Hayır, çürümeyecek benim dış adamım. Öyle diyoruz, değil mi? Bu dış adamı ayakta tutmak için ne kadar makyaj yapıyoruz kadınlar, değil mi? Kremler sürülüyor, ciltler daha taze dursun, değil mi? Saç boyası, o ne kadar para gidiyor saç boyasına, değil mi? Beyaz saçlar, gri saçlar ortaya çıkmasın. Dişler için ne kadar, değil mi? Zahmet veriyoruz. Operasyonlar yapıyoruz, değil mi? Bazı kadınlar bile operasyon yapıyor. Hadi dış bedenimiz çürümesin diye. Biraz ertelettiriyoruz, doğru. Ama aslında Paulus diyor, dış adamımız çürüyor. Ama diyor, ikinci bir şey var. İnsanın bir ikinci bir tarafı var. İç adamımız. Ne demek bu? Var mı senin iç adamın? Var mı senin bir iç tarafın? Hani ben onu görmüyorum. Sadece Rab görüyor. Aynı dikkati, aynı titizliği bu iç adamımıza gösterelim. Aynı o kadar zahmet ve uğraşmak olsun bu tema. Tamam. Çünkü Rab orasına bakacak. Sen 80-90 yaşına geldin mi, hani Rab sana 120 yaş ömür versin ama en sonunda ne kalacak? Ne kadar da krem yapıyorsan, ne kadar da saçlarını boyasan, bunlardan yani rezultat yok. Aynı yere gidiyor. Ama Rab diyor ki senin bir iç adamın var. Bir iç adamın var. Ona o kadar kremler, o kadar boyalar, o kadar zahmetler gösteriyor musun? İç adamımız nasıl? Rab diyor ki, birincisi mesela iç adamımızda yani temizlik olsun. Mata 23-26'da İsa ferisilere çekişirken diyor ki, ey sen kör ferisi senin. En birinci kadehin ve çanağın içini temizle, öyle ki onun dış tarafı da temizli olsun. Tamam. Yani bir kontrast yapıyor. Her bir kadın biliyor, evde bir çaşa değil mi, bir çanak istiyorlar. Hani yemek için, içmek için bir bardak. O zaman nereye bakıyorsun temiz olsun? Elbette içine, çünkü o değil mi, insana dokunacak. Ama ferişler öyle değil. İnsanın bedeni lazım dışarıdan çok temiz olsun. Öyle değil mi? Mağarada biliyorsunuz bir kişi öldü mü nereye bakıyorlar? Aman Allah'ın önünde pis gitmesin. Adam geçir ölene kadar sövdü, saydı, Allah'a küfür etti, ters gitti her bir tarafa, her bir insana yani kötülük yaptı. Ama bedeni lazım temiz olsun. Hayır. Rab diyor ki iç adamımda temizlik istiyorum. Sonra dürüstlük. İçeriden yani düşüncelere de dürüst olmak lazım. Mezmur 51 ayet 6. Bu Davud'un meşhur tövbe mezmurudur. Ve diyor ki fakat sen Rab kalbimin derinliklerindeki hakikati seversin. Bir sadece sözlerinde hakikat olsun. Bir sadece hani doğruluk yapıyoruz hani yakalanmayalım diye ya da insanlar bizim hakkımızda iyi konuşsunlar diye. Hayırdır. Kalbimin derinliklerinde hakikati istiyorsun. Bir sadece hani dışarıdan ama içeriden hakikatçi misin? Kendi kendini mi yalanttırıyorsun? Ve yeni ayete geçince, yeni antlaşmaya geçince bir süslemek teması var. 1. Petrus 3. bölümde ayet 4'te Petrus burada kadınlara, imanlı kadınlara akıl veriyor ama bu prensip, bu hakikat erkeklere de geçiyor. Hayır diyor, siz yürekteki saklı kişilikle süslenin. Hayır diyor ki, siz saçlarla ya da rubalarla onunla süslenmeyin. Hayır diyor, siz yürekteki saklı kişilikle süslenin, yavaş ve sakin bir ruhla süslenin. Öyle bir güzellik hiç solmayacak ve Allah'ın katında çok kıymetli bir şeydir. Neden süslenmek lazım? Hangi kadın küpesiz sokağa çıkıyor? Değil mi? Hangi kadın işte güzel saçları yapmadan bir düğüne gidiyor? Ama Rab diyor ki, bunlar hepsi iyi ama bunlar bir şey değil, Allah olasını görmeyecek. Neden? Siz yavaş ve sakin bir ruhla süslen iç adamınız. O lazım süslensin. Ne kadar dış yani görünüşüne dikkat veriyoruz ama iç adam süslü mü? Sende sakin ve yavaş bir ruh var mı? Yoksa çok güzel saçlar yapıp, çok güzel rubalar yapıp, son moda giyip de çekici bir kişi misin? Evet. İç ve dış adam arasında bir konflikt oluyor sanki. Sanki birbirlerine başka haber veriyorlar. Ve Pavlus burada diyor ki, bu umutla biz yaşıyoruz. Bu umutla yaşıyoruz. Evet, tema burada şimdi umut için oluyor. Romalılar 4, 8, 12'ye kadar şöyle konuşuyor. İbrahim, umut yokken umutla iman etti. Öylelikle çok milletlerin babası oldu. Bu da verilen şu sözü uygundu. Senin soyun böyle olacak. Yani araştırıyoruz, iman ettim, onun için konuştum. Temayim. Ve diyor ki İbrahim için, iman da hiç zayıflamadı. 100 yaşındayken ölmüş gibi olan kendi bedenine baktı. Sara'nın ölmüş olan ana rahmine baktı. Ve gene de imansızlık yapıp Allah'ın sözünden şüphelenmedi. Tam tersi, iman da kuvvetlendi ve Allah'ı şanladı. Ve tam güvenirdi ki Allah'ın kuvveti var, söz vermiş olduğu şeyleri yerine getirsin. İşte onun için bu ana doğruluk sayalı. Evet, şimdi bakıyoruz burada Pavlus ne konuşuyor? Diyor ki, şimdiki sıkıntı geçici ve hafifti. Biz buna iman ediyoruz ve onun için konuşuyoruz. Temamız bu. Gerçekten bu hakikate inanıyor musun? Şimdiki sıkıntı geçici ve hafifti. Sen düşün, ne kadar sıkıntı çekiliyor bu yeryüzünde. Ve sen belki kavalanıyorsun. Ama Rab diyor ki bu hepsi çok geçici ve hafifti. 1. Korintliler 15'te Pavlus diyor ki eğer sadece bu hayat için iman ettiysek en zavallı adamlarız. Evet. Eğer sadece bizim imanlı hayatımız bu yeryüzünde geçerse en zavallı adamlarız. Ama tam bu bahsediliyor bugünlerde. Televizyon açtığında, imanlı radyo açtığında hep bu konuşuluyor. Yeryüzündeki bereketler. İman et ve ondan sonra yeryüzünde bir hangi bereketler gelecek sana. Ama Pavlus diyor ki bizim bütün düşüncemiz buysa, yani horizontumuz buysa, bu ne kadar? O zaman diyor en zavallı adamlarız. Evet, düşün yani sıkıntı çekiyorsun. Parasızlık mı, işsizlik mi, kahraman mı? Ne kadar çekiyorsun hastalıklardan, Bütün bunlar diyor geçici ve hafiftir. Rab bu da büyük bir teselli vermek istiyor imanlıya. Ve diyor ki sen gözlerini koy sonsuzlukta ne olur. Bu da ne kadar ömrün kaldı bilmiyorum. Kısa bir zamanda sonsuzluğun karşısında. 1000 sene ömür varsa 1-2 gün bir şeydir. Sen burada belki birkaç sene diyor acı çekiyorsun ama bu sonsuzluğun yanında bir noladır, bir hiç. Evet. Çünkü diyor ben şöyle hesap ediyorum diyor Pavlus. Romalılar 8:18. Biz de öyle bir şanlılık göreceğiz ki kıyamıyorum bu şimdiki zamanın acılarını onunla karşılaştırayım diye. Yani imanla o kadar büyük şeyler bekleniyor. İmanla o kadar büyük bir gelecek bekliyor. O kadar bir şan ve şeref bekleniyor. Ve diyor ki bu yeryüzünde ne kadar çekersek ve ben Pavlus biliyorum acı çekmek nedir diyor. Dövüldüm, sövüldüm, kovuldum. Her tarafta zorluklar içinde, belalar içinde. Ben biliyorum acı çekmek nedir ama diyor ki bunlar çok küçük bir şey. Karşılık çok fazla büyük. Sonsuzluk da o kadar büyük bir karşılığımız olacak ki ben bırak karşılaştırayım, karşılaştırmak bile ayıp geliyor. Ve insanlar şimdi bunu işitti mi mana bulabilir. Ve çok defa işitiyoruz da bu. Sen insanları sanki bir sonraki hayat düşüncesiyle abutturuyorsun. Aldattırıyorsun. Hani yeryüzünde güzel bir yaşam sürmesinler. Her şey sonra olacak. Bu sonraki yaşamlar. Başka dinlerde cennet düşüncesi belki öyle. Başka inanç sistemlerinde cennet düşüncesi belki böyle bir abutturmak. Yani bir peygamber söyle demiş ki böyle böyle olacak. Ama Pavlus burada başka bir fikir ortaya atıyor. Bizim için bu böyle değil. Biz sadece umut etmiyoruz. Biz biliyoruz. Biz körü körüne umut etmiyoruz. Bizim karşılığımız var, bir garantimiz var. Çünkü İsa dirildi diyor. İsa dirilişini ortaya koyuyor. İsa Mesih dirildiği zaman bizim geleceğimiz belli oldu. Biz öbür kişiler gibi değiliz. Ah, bu da yeryüzünde çek de cennet büyük karşılık alacak. Hayır, biz İsa Mesih'e bakarken cenneti aldık zaten. Cennetin kendisini gördük sanki. Ve görerek karar veriyoruz. Buna iman edeceğim. Evet, en büyük sebep budur. İman ettim, onun için konuştum. Nasıl geliyorsan? Sende iman var mı? Sende böyle bir iman var mı? Hani gelecek için, gelecekten emin misin? Eğer varsa seninle konuşacağım. O zaman kimse seni durduramayacak. İkincisi, niçin uğraşıyoruz? İkinci büyük cevap şu ki, çünkü istiyoruz Allah'a daha fazla şükürler edilsin. Okuyorum bir daha ayet 15. Her şey sizin faydanız için yapılıyor diyor. Öyle ki merhamet daha fazla kişilere ulaşıp bolarsın. Ve şükranları da çoğaltırsın Allah'ın şanı için. Evet, biz uğraşıyoruz. Pavlus uğraşıyor da çünkü istiyoruz Allah'a daha fazla şükürler edilsin. Bu niçin? Bu nasıl bir cevap? Başka insanlardan bana ne? Allah'a şükür etse de etmese de bana ne? Ama diyor, biz uğraşıyoruz yeryüzünde daha fazla insanlar Allah'a şükür etsin yaptığı işine İsa Mesih'ten için. Evet. Günahın en birinci adımı, günahın en birinci derecesi acaba nedir? Günahın en birinci adımı nedir? Bir insan nasıl başlıyor günah işlemi? Acaba imansızlık mı? Acaba putperestlik mi? Acaba sinir mi, öfke mi? Acaba düşünce mi? Nedir? En birinci günah nedir? Ve İncil bize çok şaşırtıcı bir cevap veriyor. Ne zaman okuyoruz Pavlus'un birinci, yani Romalılar mektubu birinci bölümünde? O da anlattırıyor günahın gelişmesi. O da 5 tane adım gösteriyor. Ve en birinci adım nedir? Günah nereden çıktı? Ve diyor ki Allah'ın görünmez tarafları, hani onun kuvveti ve tanrılığı dünyanın kuruluşundan beri görünüyor. Bunlar yaratılan şeylerden anlaşılıyor. Öyle ki insanların artık manaları kalmasın. Allah'ı tanıdılar ama gene de onu ne bir Allah gibi saydılar, ne de ona şükür ettiler. Birinci günah değil putperestlik. Birinci günah değil yalan ya da başka bir şey. Birinci günah bir şey yapmamak. Anlıyor musun? Bir şey yapmamakla birinci günahı işliyorsun. Ne diyor? Allah'ı saymamak ve ona şükür etmemek. Günahın başı ve en birinci adımı diyor budur. Bu insanların normal reaksiyonudur. Normal tepkisi gösteriyor. Evet. Bu da aslında ateizmin yani asıl sebebi gösteriliyor. Niçin insanlar ateist oluyor? Çok insana diyor ki, ben modern insanım. Ben bilime, yani naukaya inanıyorum. Bence Allah diye bir şey olamaz. Yani istersem de iman etmek yapamıyorum. Sanki logika hatası var bu. Mesela biliyorsunuz, dünyanın en tanınmış astronomu var Stephen Hawking. Hani sakat bir kişi, tek elektri duruyor. Ve diyor ki, en büyük olasılıkla, yani naiveriyatno, Allah yoktur. Öyle konuşuyor. Adam çok saygın bir bilim adamı, dünyanın en büyük astronomu olduğu için insanlar diyor, madem o diyor, demek ki öyle. Sanki diyorlar, istiyorum iman edeyim ama edemiyorum. Logika hatası varsa. Ama Pavlus bambaşka konuşuyor ve Pavlus'un sözleri o kadar kesin. Yani insanlar ne kadar boş kafalı bu işitip bu sloganları tekrarlıyorlar. Ama Pavlus diyor ki, hayır diyor, yaratılan şeylerden yaratanı anlıyoruz. Yaratan şeyler, yaratanı gösteriyorlar. Sen bak sağda sola ve sen ne kadar diyorsun, ateistim, bu kendiliğinden çıktı. İçinde bir ses var, hayır bu olamaz, kendiliğinden çıkamaz. Problem değil yani insandır, logika olarak yani ateist olsun. Ama problem nerede? İnsanın içinde başka bir duygu var. İstemiyorum bir kişiye hesap vereyim. İstemiyorum bir kişiye muhtaç kalayım. İstemiyorum bir kişi benden büyük olsun. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Dil yapamıyorum ama istemiyorum. Dünyanın kuruluşundan beri Allah'ın görünmez tarafları görünüyor ama ne Allah'ı saydılar ne de ona şükür ettiler. Evet, tek tük insanlar var. Hani Allah'a hizmet ediyorlar kendi inanç çevresinde. Ama büyük çoğunluk Allah'a ne saygı gösteriyor ne de teşekkür ediyor. Ve şimdi İsa Mesih'in yaptığı bu meseleyi değiştiriyor. Kim gerçekten kurtulduysa o Rab'be her gün onun için teşekkür ediyor. Öyle değil mi? Ne için Rab'be teşekkür ediyoruz? Çok arabam var, evim var, sağlığım var, öyle mi? Yoksa Rab'be teşekkür ediyoruz kurtuluş için. Ve belki biz imanlılar bile unutuyoruz bunu. Biz sadece istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz ama teşekkür etmek. Paulus istiyor, ben uğraşıyorum, Allah'a daha fazla şükürler edesin. Sen Allah'a teşekkür mü ediyorsun, yoksa ağlaşıyor musun? Sen nereye bakıyorsun? Rab senin için neler yaptı diye mi, yoksa hayatındaki eksikliklere mi bakıyorsun? Paulus diyor, benim amacım Allah'a daha fazla şükürler edesin. Evet. New York'ta orta yaşlı bir kadın, 40 katlı bir bina binmiş, istemiş kendini aşağı atsın, intihar etsin. Her yerde olduğu gibi, hemen kalabalık toplandı, polisler, itfaiyeciler, bilmem ne. Sonra anladılar kadın kim? Ve dediler ki, hadi onun pastörü gelsin, belki o kadının aklını değiştirebilir. Ve getirdiler bu kadının pastörünü orada. Adam gelmiş, hemen yukarı binmiş ve başlamış konuşmaya kadınla. Ve diyor ki, bak anlıyorum seni. Çok üzüldüm, açan sanıyorsun, hiç kimse seni sevmiyor. Bu normal bir laf değil. Hemen bu laf kadının dikkatini çekmiş. Bu kadın hemen pastora doğru bir adım atmış ve cevap vermiş ki, bu doğru değil. Kocamla 3 evladım oldu, 8 tane torunum var, hepsi beni seviyor. Pastor kadına doğru bir adım atmış. Sonra demiş ki, madem öyle, herhalde çok fukarasın. Belki onun için kendini öldürmeye kalk. Ve kadın da doğru, ona bir adım doğru atmış. Kadın biraz bobaçıydı, dedi ki, baksana görüyorsun ya, evde açlık çekmiyoruz. Güzel bir apartmanım var, kocam güzel bir Volvo ay diyor, hayır fukara değiliz. Pastor bir adım daha attı ve doğru ona doğru bir sordu. İyi de madem öyle, ne sebep var ki kendini öldürmeye kalkıyorsun? Ve artık iyice yaklaşmıştı ona. Ve kadın da düşünüp demiş ki, doğru ya, ben de unuttum neden buraya geldim. Kadın da bu çatıdan aşağı indi ve asansöre giderken pastora torunların resimlerini göstermiş ve artık bu kurtulmuştu. Fark ettiniz mi bu pastor nasıl kadının fikrini değiştirdi? Ne ile? Çünkü önce bu kadının fikri bütün düşüncelere kendisi hakkındaydı. Sadece kendini düşün. Tamam mı? Ben böyle. Ama sonra adamın lafının üzerine gözlerini kendisinden kaldırdı. Allah'ın ona vermiş olduğu bereketlerini çevirdi. Ve kişi karar verebilir. Ben nereye bakacağım? Kendi eksikliklerim mi? Yoksa Rab neler yaptı benim için? Evet. ve gerçekten karar senindin. Pavlos diyor ki, ben uğraşıyorum yeryüzünde Allah'a karşı olan şükürler çoğalsın. Evet, İstanbul'da bir laf var. Biliyorsunuz, Hatice'ye bakma, neticeye bak. Ne demek istiyorum? Yani bir meselenin kırda ne kadar güzel durduğuna bakma ama sonuca bak. Son rezultata bak. Değil mi? Rezultata bak. Ve böylece her bir alanda, her bir temada kişiler bakıyor son rezultat nedir acaba? Bir futbolcu bakıyor. İşin ne kadar güzel oynadığın hareketleri, bu hepsi boş. Bir futbolcu için tek bir şey var. Gollar. Ne kadar gol atıldı o sayılıyor. Gerisi hepsi boş. Bir tüccar, ticaret yapan bir kişi, o bakmıyor ne kadar satıldı, ne kadar mallar gitti. Bu önemli değil. Ama en sonunda ne kadar kâr kaldı, değil mi? O önemli. Evet. Ve bir halkın ekonomiyasını ölçmek için bir sayı, bir sıfır kullanıyorlar. Bulgarca diyorlar, brutto nasyonal produkt. Türkçe gene gayri sarfı milli hasılat. Yani bu ne demek? Bu demek yapılan bütün alışverişlerin suması, toplamı. Bir devlette ne kadar alışverişler yapılıyor, ne kadar para el değiştiriyor, yani o kadar bunun suması. Bu gösteriyor bir halkın ekonomisi ne derecede. Allah'ta bu dünyaya bakarken bir ölçüsü var. Aynı bu biçimde. O ölçüyor. Bütün yeryüzünde ne kadar bana övgüler ve şükranlar veriliyor. Bu Allah'ın bakışı. Yeryüzüne insanlara bakarken onu istiyor. Rezultat bu. Bakmıyor başka tarafa. Ama bana ne kadar şükürler ediliyor. Çünkü ben bunun için insanı yarattım. Ben bunun için insanı yeryüzüne koydum ki benimle birlikte yaşasın ve bana şükür et. Ve biz imanlılar uğraşıyoruz. Onu çoğaltırız. Yani çoğaltıralım. Ve Pavlos'un hayatı da buydu. Ve benim hayatım diyor Pavlos tek bu amaç için geçiyor. Yeryüzündeki insanlar daha fazla Allah'a şükür et. Evet. Dünya insanları bakıyor, kendi kendine daha fazla mal biriktirsin. Öyle değil mi? Onların amacı bu. Dünya insanları bakıyor, kendilerine şerefi ve şanı çoğaltırsınlar. Daha çok saygınlık kazansınlar mahalleye. Daha çok böyle eyvallah desinler onlara. Dünya insanları uğraşıyor, herkes onları daha fazla sevsin. Yani sevgi göstersinler bak. Ama biz başka. Biz Pavlos gibi diyoruz. Bizim hayatımızın merkezi, sentri Rabbin şanıdır. Ve bakıyoruz ona daha fazla şükür edilsin. Evet. Evet şimdi baktık. Niçin uğraşıyor Pavlos? Birincisi diyor ki iman ettim. Onun için konuştum. İkincisi diyor ben uğraşıyorum yeryüzündeki şükranlar diyor. Çoğalsın. Üçüncü bir sebep daha var. Niçin bu kadar uğraşıyorum bütün bu temalarda? Çünkü diyor görünmeyen şeyleri görüyoruz. Görünmeyen şeyleri görüyoruz. Olabilir mi? Logika yok. Madem görünmeyen bir şey nasıl görüyorsun? Hayır. Görünmeyen şeyleri görmek var. Evet. Ve bu tema şimdi en şaşırtıcı bir şey. Okuyorum. 2. Korintliler 5, 6 ve 7. O da Pavlos diyor ki biliyoruz bu bedende otururken Rab'den uzakız, gurbetteyiz. Ne de olsa dil görmekle ama imanla yaşıyoruz. Wow. Çok büyük bir şey. Düşün bakalım görmekle değil imanla yaşıyorsun. Senin gözlerini bağlıyorum şimdi. Koyayım sana bir şarkı yani kulaklık ve ben sana komanda veriyorum. Sen bir şey göremiyorsun. Sadece benim sözlerime dayanarak doğru git, doğru git. Bir adım daha. Hop stop. Sağa dön. Böyle. Ne kadar zordur. Değil mi? Ama imanla diyor böyle. Dil görmekle imanla yaşıyor. Rab bizi sanki böyle komanda veriyor. Kapat gözlerini. Sesli benim sesimi. Benden senin kulağına ne gelirse ona göre yaşa. Görmekle değil, imanla yaşamak budur. Gene Paulus diyor, Romalılar 8:24-25. Biz sade umutla kurtulduk. Ama görülen umut aslında umut değildir. Çünkü bir kişi bir şey gördü mü, ona nasıl umut etsin ki? Ama görmediğimiz bir şeyi umut ettik mi, onu sabırla bekliyoruz. Sen kurtuldun mu dakikada? Evet kurtuldum. Hayır, kurtulmadım. Sen kurtulduğuna umut ediyorsun. Sen gördün mü, Rabbin yanında mısın şu anda? Hayır. Ama umutla bunu bir hakikat olarak kabul ediyoruz. Umutla kurtulduk diyor. Görülen umut aslında umut değildir. Ve aslında bu tema, görünmeyen şeyleri görüyoruz. Bu aslında imanımızın temelidir. İmanımızın özüdür. İman aslında nedir? İbraniler 11 ayet 1'de şöyle okuyoruz. İman diyor, umut ettiğin şeylere güvenmektir, görmediğin şeylerden emin olmaktır. Bak, iman ediyor musun? İman ediyor musun? Bu da belli oluyor. Görmediğin şeylerden emin misin? Yoksa sadece görmekten mi emin olabilirsin? Yoksa sadece hani Rab sana günden güne versin, ondan sonra aha öyle. Yoksa görmeden mi gerçekten emin olmak diye bir şey var böyle. Eski adamlar da diyor, imanlar ile anıldılar. Evet, sen büyük bir şerefli bir yer kazanmak istersen, anılmak istersen, sen için anılmak istiyorsun. Aa, çok büyük düğün yaptı, çok büyük orkestra tuttu, çok bira dağıtırdı, böyle mi? Yoksa Allah'ın gözünde anılmak istiyorsun. Ve bu bütün İbraniler 11. bölümde, o da hafta sanki bütün eski antlaşmayı gösterir, bütün büyük adamlar, hepsinin hayatlarında iman vardı. Yani bir şey anladılar Rab'den, görmediler ve gene de yaptılar. Evet, ve şimdi bu sanki en büyük bir şey. Görünmeyen şeyleri görüyoruz ve onun için uğraşıyoruz diyor. Dünya insanı önce bakıyor cebe, öyle değil mi? Ve cepte ne kadar varsa para o kadar yapılıyor. Ve maalesef birçok imanlılar da öyle. Hani imanlı imansız bu da aynı. Tamam, biz İsa'ya inanıyoruz. Bu hakikatleri kabul ediyoruz İsa hakkında. Ama iman başka bir tarafı var. Biz sadece bir takım öğretişleri kabul edersen, iman demek yeryüzündeki hayatı ona göre dizesin. Ve günden güne karar almak bu temada belli oluyor. Nasıl sen karar alıyorsun yeryüzünde? İşte bu da imansızlar dediğim gibi cebe bakarak. Bu kadar para var, bu kadar iş yapabilirim. İmanlı, eğer gerçekten iman varsa onda öyle düşünmüyor. Hayır. O Rab'den bir fikir alıyor. Rab onun yüreğini koyuyor. Bu yapılacak benim adımda. Ve imanlı diyor ki tamam, daha kadar bu fırsatlar yok ama yola çıkıyorum. İbrahim için çok büyük laflar yapıyoruz. İbrahim'i övüyoruz. İman babası bilmem ne. E ama onun gibi yaşamak istiyor musun? Nereye gideceğini daha bilmeden yola çıkarsan. Evet. İmanda başka bir sıra var. Dediğimiz gibi Rab imanlıya konuşuyor. Rab imanlıya konuşuyor. Bir fikir veriyor. Bunu yap benim için. Sonra imanlı evet diyor. İbrahim gibi. Tamam, çıkacağım yolu. Nereye? Hop, çık, ondan sonra belli olacak. Olur mu ya? Nasıl saçmalık? İbrahim'in komşuları, akrabalar hepsi. Sen deli misin? Güzel hayatını bırakacağım burada. Çıkacağım diyor. Hadi tamam, yolculuk anlıyoruz ama nereye ya? Bilmiyorum. E nasıl bir adamsın sen? İmanlı için örnek budur. Sen de bu yoksa nasıl diyeceğim ben de imanlı? Tamam, sen imanlı olarak burada duruyorsun ama çok pasif. Değil mi? Dediğim gibi imanlı başka bir sıra tutuyor. Rab imanlıya konuşuyor. İmanlı evet diyor. Ondan sonra Rab yolları açıyor. Ondan sonra değil şimdi. Önce bakayım ne kadar para var, ondan sonra işler olacak. Hayır. Ondan sonra Rab yolları açıyor. Ondan sonra Rab fırsatları veriyor. Para sağlıyor, vakit sağlıyor, akıl veriyor. Nasıl yaparsan. Ama ben aviski bilmiyorum. Tamam. Ama kafana koy ve Rab sana bu fırsatı verecek. Ama bende okumuşluk yok. Tamam, anlıyorum. Ama kafana koy. Rab sana fırsatları verecek. Ama buna para yok. Tamam. Kafana koy. Ama Rab bunu bulacak. Ben konuşmuyorum bu da gündelik ekmek için. Elbette mesele bu değil. Mesele İbrahim gibi. Rab konuşuyor, sen evet diyorsun. Ve maalesef bakıyorum, büyük bir korkum var. Öyle bir imanlı kuşak yetişiyor. Yürekte iman var ama hareketler de sanki imansızlar gibi karar veriyor. Tamam. Okuyoruz o büyük iman kahramanları hakkında. Ama bu kuşağın imanlı kahramanları nerede? İstiyorum imanlılar uyansın burada. Bu sözleri ciddi yazın. Çünkü görünmeyen şeyleri görüyoruz diyor. Korkuyorum birçok imanlılar burada pasif duruyor. Tamam, evet. İbrahim yaptı. Evet. Musa yaptı. Evet. Gideon yaptı. Evet. Davut yaptı bilmem ne. Ama bugün vakit geldi bu pasif imanla hayattan çıkalım ve Pavlus gibi diyor ki görünmeyen şeyleri görüyoruz. Nerede bu kuşağın Petrusları? İsa Petrus'a dedi ki bırak balıklarını, bırak tekneleri ve arkamdan gel. Ama nereye? Göreceğim. Ama ne yapacağız? Göreceğim. E nasıl ya? Babam bekliyor beni. cinsim, köküm. Çık. Bırak bunları, arkama gel. Çünkü görünmeyen şeyleri görüyoruz. Pavlos bize bu da çok güzel akıl verdi. Bizi kalıyor. Bunu kabul edelim. Kendi hayatımızda öyle kararlar alalım. Rab sizi.